Ayrım 15. Elbette tek yanlı düşüncelerdi bunlar. Ama sevdiğinin elden gittiğini duyan kişi çok kınanır mı? Üzüntüsünü böyle dile getirdiği için. Öte yanda yıkıldı yıkılacak, çöktü çökecek, baykuşluklara konu ettiğim duvarın dibinde alan memnun, veren memnun yaşadığına. Pek canlı işler görüldüğüne göre tarihten çıkardığımız ya da çıkarmak istediğimiz ders ne olursa olsun olan bitene bakanlar ile öte görücüler arasındaki öncesiz sonrasız çalışmaya biz de katkımızı getiriyoruz demektir. Bunları geçirirken içimden uzun bir an başka bir yere kondu. Gülmeye başladım. Kulağıma çare bulunması için Narkent'ten birkaç kilometre ötede hastaneye gittiğimde hemşire kayda geçireceği yanıtları isterken sözlerini anlamadığıma pek sinirlenmişti. İyi de diyor Eren. Başka bir yerlere mi gittin şimdi de? Nerelere gittiğimi anlatmam ne kadar gereksiz. Eren'e ikinci kez yalan söylüyorum tanıştığımızdan bu yana. Elimle karşıları gösteriyorum. Bir ucundan bir ucuna, deniz yüzeyinden dağların tepesine. Sözün sıkıştığı noktaya geldim. Odamıza gidelim diyorum. Ter içindeyiz. Gözlerimiz tavanda. İçimizden dört nala söz orduları geçiyor da olsa konuşmadan arada bir omuzlarımızı sürtüştürmekle yetinip daldığımız seçkin anlar. Ilık suyun altına girip çıkmak günün bu saatinde teri arttırıyor sanki. Böyle kıpırtısız duralım akşamı bekleyerek. Ama sesler karmakarışık uyanıyor gene kafamda. Dinlencenin hazını bir şeylerden kopma isteğinin yerine getirilmesine bağlasak da bu kopmanın gerçekliğine inanmadıklarını bilenler, bağısını, vazgeçilmez yükünü taşımadan edemeyenler kendini kandırmakla mı kalıyor? Gene de biliyor musun, geçen hafta kahvede otururken dirgezmen yanaşmıştı bize hani özür dileyerek. Bugünlerden ne? Diye sormuştu. Ansıyor musun? Salı demiştim. Bir an duraksadıktan sonra. Aradan bir saat geçmeden o günün çarşamba olduğunun farkına varmıştık. Çok sevindim o gün. Sen de, ben de, nasılsa saatsiz, günsüz yaşamayı bir parça olsun becermişiz diye. Bu kadarı da yetmeli bizim gibi acayiplere değil mi? Eren, seni biraz da bu yeteneğin için seviyorum ya. Yeteneğin ne olduğunu sormalı tabii. Geçen yıl gittiğimiz yere bir hafta olsun durabilmek için 3 gün bilmem nerelere düzenlenen gezilere katılarak oradan uzaklaşmak gereğini duymuştuk. Bir yeri yaşayabilmek, bir yerde durabilmek için yaşamayı erteleme, yaşamayı seçme gibi bir şeydi bu. Düşündüm. Durup durup birden içki içmek, birkaç günün yaşamından silivermek, gereğini duyan, yaşama yeniden girmek için o günlerden sonra çok büyük zahmetlere katlanan arkadaşlarımız da buna benzer bir şey mi yapmış oluyor? Biz şunca gündür gerçekten dinlenmeye bakmıştık. 2 gündür acı yüklü, düşünceler niye bu kadar ağır basmaya başladı? Omzunu öpüyorum. Bu da bir soruyu yanıtlamanın biçimlerinden biri olabilir. Nerede, ne zaman kestiremiyorum. Ulla McLeod konuşuyor. Günü güne değişmelerini yaşamadığımız, bizden uzaklaşmış bir ülkenin temsilcileri oluyoruz zamanla. Önemimiz iş başında kaldığımız sürece. Emekliliğimize saygı görsek de her şeyden uzaktayızdır çoğu zaman. Gerçi görüşü önem taşımayan kişilerin bakışıyla bakmayı sürdürürüz. İnsanlara, dünyaya. Ne tuhaf bir yaşam bu. Her yerde yabancı olmak, her ayrılışta, her yola çıkışta, sonunda kendi yerine, yurduna varabileceği umudu taşımak garip bir iştir. İnsanın kendi yeri, yurdu neresi? Kimi için yanıtlaması pek kolay bir sorudur bu. Kolay ama biraz eşeleyin. Bocalamaya başlayıverdiğinizi görürsünüz o kişilerin. Kimi içinse böyle bir sorunun sorulmaması daha iyi. Çünkü yanıtı yoktur. Süheyla Hanım'la konuşuyor olabilir mi örneğin? Sözünü sürdürüyor. Avrupa'dayken, Kuzey Amerika'dayken okuduklarımız, işittiklerimiz karşısında daha eleştirel, daha ciddi bir tutum takınırız. Öbür ülkelerde ise kendi kültürümüzün en sıradan, en ayağa düşmüş belirtisi, örneği, görüngüsü karşısında içimizin inançla dolduğunun farkına varırız zaman zaman. İyidir o zaman karşımıza çıkan, üstündür. Yeter ki bizden geliyor olsun. Ne tuhaf bir şey bu. Yardım etmeyi severiz. Sever görünmeye çalışırız. Adamına göre değişir elbet. Ama Ama alttan alta onlara dokunmayacak yiyeceğin bize dokunabileceğini, bizde aşılmış teknolojinin onlara yetip artacağını da açıkça söyleyerek. Yani herkes gibiyiz de daha yardımcı değil daha açık gözlü davranıyoruz galiba. Gülecektir bu sözlerin ardından. Eren kendini unutturmuyor. Gerçekçi dediğin adamı dinlemeye gidelim mi bu gece? Ne anlatır ki genellikle? Korkunç olduğu ancak sonunda anlaşılan gırgır, güldürücü, gemi ağzıyla almış öyküler. Ama önce bir şeyi itiraf etmem gerek. Bu dediğim öyküleri anlatacak bir adamı ben kurdum yıllar önce. Senden önceye rastladığı için bilemezsin. Buradaki gerçekçi ise 3 yıl önce. Gene senden önceydi. Bir akşam burada Veli'nin kahvesinde otururken tanıdım. O sıralarda bir Erenköylü Şevki Bey'i tutturmuştum. 60 yaşlarında eski bahçelerin kıpırtılarına oturtulmuş apartmanlardan birinin biraz çukurda kalan zemin katında tek başına oturan emekli bir adam. Çocukluğundan beri buralarda oturmuş ama bu eve gelmesinden önceki yaşamını buradakilerden hiçbiri öğrenmemiş daha. Herkesle esenleşir, fazladan tek söz etmez. 3 karışlık bir yerde görkemli 2 ortanca yetiştirir. 3-4 kediyi gedikliler diyerek İyi kötü doğurur. Evi çevreleyen yüksek duvar, çiçeklerin de kedilerin de korunmasını kolaylaştırmaktadır. Çocukların, satıcıların halini hatırını sorar, uzatmayalım. O Şevki Bey hiç ama hiç yapmayacağı bir şey yapsa da buralara gelse, gelecek olsa Veli'nin kahvesinde oturan bu adam olurdu. Biraz tonton, gözleri cin gibi azıcık çatık kaşlı, ada çayı içen bir adam. Erenköylü Şevki Bey, kurguları kurarak gittim. Yanındaki masaya oturdum. O sırada yalnızdı. Solundaki sandalyenin çubuğuna ayağını yerleştirmiş, sağındaki sandalyenin arkalığına kolunu dayamıştı. Biriyle konuşur, sesini işitirim en azından diyordum içinden. Daha sonra, hoş geldin Hamit Bey diyerek Narkentli tire birkaç saattir buranın adını Narkent yaptım çıktım bilesin. İki kişi gelip karşısına oturdu. Akranları ya da ondan bir parçacık yaşlı. Konuşmaları koyulaşınca adamın cerbezesi hukukla milletvekilliğiyle iyice sürtüşmüş hali bizim Erenköylü Şevki Bey'i sille attı. Ben bozuldum biraz bozuldum ne de olsa. Derken adam Amerika'dan dönen bir arkadaş anlattı diyerek öyküye girişti. Anlattıkları benim için gerçekçi, öykülerime kalıp gibi uyan şeylerdi. Dehşete düştüm. Narkentlilerin yüzlerinde okunan dehşette anlattıklarından ileri geliyordu. Ertesi gece de Almanya'dan dönen bir arkadaşıyla girişti işe. Ancak ilkinin yarısını tasarladığım öykülerin anlatıcısı böyle bir adam olabilir. Hem de ne güzel dedim içimden. Daha sonra da iğrenç bir tutum bu. Her şey bir anlatıya bahane oluyor. Her şey bir anlatıya yarasın diye yaşanıyor. Biz de bir anlatıdan başka bir şey değiliz herhalde gözünüzde. Efendim? Hele hele çok kötü bir anlatının basma kalıp bir kişisi olduğun çıktın şimdi. Anlatıdan başka ne kalır ki geriye bir insandan, insanlardan? Hiç düşündün mü? Dinlenen ya da dinleyenden anlatırız hepimiz. Vazgeçtim. Ben de kötü bir anlatı kişisi oluyorsun. Sonra adamın adını gerçekçi koydum. Çünkü kendi anlattıklarının bir yerinde bende falan yok. Her şeyi olduğu gibi anlatırım ya da anlatıldığı gibi demeyi unutmuyor. Anlattıklarını benim bilmediğim bir yerde yayınlıyor değilse yazıyı çekmecesinde tutuyordur. Kalıbımı basarım. Gidelim bari. Peki yazıyor olsun. Anlattığı gibi mi? Yazı gibi mi? Nasıl kurarsın? Bilmem, anlattığı gibi yazıyorsa çok daha eğlenceli olur. Uyuklamış olsa gerek, hava kararıyor. Sana penceremin önünde duran o vişne ağacını anlatmıştım. Karanlıkta bile ona bakmak bir mutluluktu. Bolartırdı gönlümü. Sen o vişne ağacı gibisin, demek isterim sana. İlk yaz güneşinde sert, yalız, ışınımlı, aklıyla bir kışın daha ödülünü dağıtır gibi göğe karşı çiçeklenen taç yaprakları pörsüyüp döküldüğünde ardından gelecek alın umuduyla bizi oyalayan, yemişi koparılmazsa uzun süre karara karara kışı bekleyen vişnenin bütün hallerini sende görüyor değilim elbet. Ama onun gibi bir yaşam umudusun benim için. Yaşanabileceğini, yaşamaya çalışmak gerekeceğini duyurup duran. Ama böyle sözler sana söylenmezmiş, söylenemezmiş gibi gelir hep. Kuralın ateşini söndüren, solu kaldıran, kapıları açan yaz yağmuru gibisin bana. Ama sıkılırsın diye söylemekten kaçınırım. Yanıt elimin üzerinde gezen ağzının bir yandan da şşş demesini becermesiyle oluşuyor. İncirin altındayız gene. Çevrede kıpırtı yok. Ya da bize öyle geliyor. Surun üstüne çıkıp uzanıyoruz. Böyle yatıp yıldızları görebilmek için bir yıl daha bekleyeceğiz. Yarın gece gider ayak bu rahatlığı bulmalıyız. Ne olur o demek istediğini söyleme de onsuz konuşalım bu gece. Böyle bakma. Biliyorum ölümü, yokluğumu usundan geçirmeden edemezsin. Hele böyle anlarda. Biliyorum düşünmeksizin var olmayı, düpedüz var olmayı çoktan unuttun. Olsun. Gül gülüm gül. Her zaman bu kadar zorbalık etmem bilirsin. Hem diyeceğim var. Bambaşka bir şey. İnsanlarla ilişkilerinde. Çok yadırgadığım bir şey var onu söyleyeceğim. Farkındasın. Evelemekle kalmıyorum. Uzattım bile. Sana yakın görünenleri düşünüyorum yalnız şu anda. Gerisini unutalım. İmdi. Çoğuna bakmakla yetinirsin. Tamam senin bakman başkalarınınkinden biraz daha verimli olabilir. Ama gene de bakmaktır. Bir gözden öte bir şey olmayı neredeyse reddetmektir. Pek azına sen yanaşırsın. Yani gerçekten konuşursun biriyle karşılıklı geçip konuşmak anlamında. Anlattıklarını dinlemekle yetinmezsin. Neme gerek? İstediğini can kulağıyla dinlersin. Çoğu zaman. Ancak yanaştıklarına, nezaket kurallarının ötesine geçecek bir şeyler sorarsın. Tamam. Arada bir kıtırın kokusunu da İyi alırsın ama genellikle insanların yalan söyleyebileceği, en azından doğruyu, dost doğru söyleyebileceği aklının köşesinden geçmezmiş gibi dinlersin anlatılanı. Sen yalan söylemezsin diye olsa olsa ancak kimi şeyden söz etmeyi seçmişsin diye herkeste. Neyse geçelim. Bana bile diyorum üstüne basa basa yerimizi bilelim artık değil mi? Bana bile ne kadar az şey sormuşsundur. Durmadan geçmişler kurarsın ama insanların geçmişini kendilerine sormazsın. Anlatsınlar diye beklersin. Kendini anlatışının sözün arasına bir takım anılarını sıkıştırıverişinin karşısındakini de konuşmaya çağırmak olduğunu kaç kişi çakmıştır bugüne dek? Ben Ayasıya bir ay geçmişti aradan. Sen kimsenin yaşamına burnunu sokmak istemediğini düşüne koy. Karşındakinin çoğu ilgisizliğinden yılıyor. Birkaçını biliyorum. Sayayım mı? Sayma. Söylediklerinin pek çoğu kişiye doğru görünecektir. Ama iş biraz daha karmaşık. Sen de biliyorsun. Kişi geçmişiyle var. Doğru. Ancak tasarılarıyla da var. İyi de geçmişini dinlediğini çok gördüm. Kulak verdiğin tasarılarsa parmaklarla sayılabilir. Bu da doğru. Ama geçmişte ne oynak bir zemindir. Bilmez misin? Biraz genişçe tut insanların şimdilerini. Aynı şimdilerde tasarıların çok değişik oluşunu yadırgamazsın değil mi? Pis kokular geliyor burnuma. Bakalım hele. Yadırgamam. Evet. Oysa ayrı şimdilerin geçmişleri de ayrı oluyor. Anılarıyla, bunların düzeni, düzenlenişiyle. Unutulanlarla. Hele o unutulanlar. Yani... Senin deyiminle yanaştıkların bana göründükleri anda başlatırlar tarihlerini. Öncesi onların verdiği, onların istediği ölçülerde açılır bana. Evleri, çevreleri, kimi zaman anlatacaklarından da hele hele benim sorabileceğim saçma sapan sorulara verecekleri yanıtlardan da çok daha aydınlatıcı değil midir? Ne dersin? Biliyorum. Bu söylediklerin tutumunu açıklamak için kendini savunuyor değilsin. Sana hak vermemi de beklemiyorsun. Bana demin hak vermeyi düşünmediğin gibi. Kalkıyor. Biraz yürüyelim diyor. Konuşmaktan dalgaları dinlemeyi unuttuk. Biraz dalga sesi biriktirelim kışa. Senin ilkokul ikinci sınıf okuma kitabındaki gibi turşular kuralım bu dalgalara. Dalgaları dinlemeyi biraz da sen öğrettin galiba. Yatacağımız odalar kumlaya yakın yerde olmalı. Diye bekinmenle. Üç adım sonra ekliyor. Yatağı denize yakınsa uykusunun içinde de o yürek atışını dinlediği ne anlar insan birkaç gün sonra. Bebeğin ana karnında, ana yüreğinin atışını içinde dışında duyarak yaşadığı söylenir onun gibi.